Ayrım 34.
Saçları ağarmış, şemsiyeli ihtiyar öğrencilerin tatil dönüşü berbat derecede tiksindirici işlemlerden, kılı kırk yaran rutinden şaşkına dönmüş, kıtırık maaşlar için şu minnacık mikrop mutfaklarında olgunlaşa olgunlaşa birbirine kenetlenmiş, sebze artıklarından, havasız kalmış kobaylardan ve diğer ne idüğü belirsiz çürümüşlüklerden oluşan o bitmek bilmeyen bulamacı kaynatıp duruyorlardı. Sonuçta kendileri de birer yaşlı kemirgene dönüşmüşlerdi. Evcil, azman, pardüsülü. Günümüzde şan şöhret ancak zenginlerin yüzüne güler, bilgin olsun ya da olmasınlar. Bilimsel araştırmanın avamlarının bu sıcak, şanlı ve bölmeli çöp kutusundaki kendi yerlerini kaybetme korkuları dışında görecekleri hiçbir teşvik yoktu. Asıl sahip çıktıkları şey de resmi bilgin ünvanlarıydı. Zaten kentin eczacılarının müşterilerinden gelen ve karşılığını pek de pintice ödedikleri idrar ve balgam tahlilleri için onlara hala az çok güveniyor olmalarını bu ünvana borçluydular. Bilginin eğriti ve çamura batmış ek geliri. İşe gelir gelmez titiz araştırmacı hiç sektirmeden odanın bir köşesinde sabit olarak tutulan ve alışılageldik biçimde sergilenen bir önceki haftanın tavşanının safra renginde kokuşmuş bağırsaklarına eğilip birkaç dakika boyunca bakacaktır. Mezbelelik bir zemzem kuyusu. Kokusu gerçekten dayanılmaz hale gelince de bir başka tavşan kurban ediliyordu. Ama ancak o zaman, çünkü enstitünün baş yöneticisi Profesör Jonisse Fransızca'da Jonis sarılık hastalığı ama aynı zamanda kıskançlıktan çatlamak sözcüğünü çağrıştırıyor. Doktor sarılıkçılık ya da çatlıyordu gibi. O sıralarda tasarruf önlemlerini fanatik bir biçimde yönlendiriyordu. Bazı hayvan leşleri bu yüzden tasarruf adına uzatmaları oynayarak aklı hayale gelmeyecek bozulma aşamalarından geçiyorlardı. Her şey bir alışkanlık meselesidir. Bu konuda antrenmanlı bazı laborantlar artık çürümeye ve onun saçtığı kokulara o kadar aşina olmuşlardı ki faaliyet halindeki bir tabutun içinde bile gayet afiyetle yemek pişirmeleri söz konusu olabilirdi. Dahası büyük bilimsel araştırmanın bu mütevazi yardımcıları bu açıdan ziyadesiyle mekruh olmakla nam salmış Profesör Jonisse'yi bile tasarrufta sollamayı başarıyorlardı. Hatta boynuz kulağa geçiyordu. Örneğin onun etüvlerinin çıkardığı gazlardan yararlanıp kendilerine bol bol kişisel güveçler ve daha nice pişirmesi uzun süren yahniler hazırlıyorlardı. Eni konu riskli. Kobay bağırsaklarının ve mutat tavşanın yan gözle incelenmesini bitirdiklerinde bilginler artık yavaş yavaş günlük bilimsel yaşamlarının ikinci perdesine varabilmiş oluyorlardı. Sigara molası. Tütün dumanı sayesinde çevredeki kokuşmuşluğu ve sıkıntıyı etkisiz hale getirme girişimi. İzmaritleri sıralaya sıralaya saat 5 sularında bilginler nihayet iş gününün sonunu getirmeyi başarıyorlardı. O zaman kokuşmuş leşler usulca sallantıda duran etüvün içinde ılımaya terk ediliyordu. Oktav, yeni laborant, tam kıvamında pişmiş fasulyelerini kapıcıya yakalanmadan geçirebilmek için bir gazete kağıdına sararak saklıyordu. Alavere, dalavere. Gargana götürdüğü yemek hazırdı işte. Bilgin yani hocası deney defterinin bir köşesine bir iki not daha düşüyordu. Çekinerek ne olur ne olmaz diye yakında sunacağı tavşan boku gibi bir bilimsel tebliği de kullanmak amacıyla ıvır zıvır ama hocanın enstitüdeki varlığına ve bunun içerdiği cüzi avantalara sahip olmasına gerekçe teşkil edecek nitelikte bu tebliğ, çok da vakit geçirmeden kesinlikle yansız ve bilim aşkıyla dolu herhangi bir akademinin karşısına çıkıp er geç katlanılması gereken bir angaryaydı. Gerçek bilgin ortalama olarak şöyle bir 20 yıl harcadıktan sonra yapar o büyük keşfini, yani birilerinin çılgınlığının diğerlerini mutlu etmediğine ve yeryüzündeki her bir canlının komşusunun saplantılarından rahatsızlık duyduğuna kendini ikna etmekten ibaret olan o keşfi. Bilim Kişisel çılgınlık tüm diğerlerine kıyasla hem daha soğuktur hem de daha fazla akla dayalıdır. Ama aynı zamanda aralarında en az tahammül edilebilir olanı da odur. Ne var ki insan belli bir yerde belli şaklabanlıklar yaparak kıt kanaat de olsa geçinme konusunda bazı yetenekler edindiyse ya bu yolda diretmeli ya da bir kobay gibi geberip gitmeye razı olmalıdır. Alışkanlık edinmek cesaret etmekten kolaydır. Özellikle de karnını doyurma alışkanlığı söz konusu olduğunda. Dolayısıyla enstitünün içinde ben de parapinemi arıyordum. Parapine Fransızca'da para, yan ve pine yarak sözcüklerinin bileşkesini çağrıştırıyor. Doktor yan yarak gibi. Ransi'den özel olarak onu bulmak için gelmemiş miydim? Dolayısıyla araştırmamda diretmeliydim. Öyle ha deyince olmuyordu tabii. Onca koridor ve kapı arasında uzun süre kararsız kalıp birkaç kez denemek zorunda kaldım. Bu ihtiyar delikanlı öğlenleri hiç yemek yemez ve akşamları da en fazla haftada 2-3 kez yemek yermiş. Ama yedi mi de sıkı yermiş. Tüm garip alışkanlıklarını aynen koruduğu Rus öğrencilere özgü bir taşkınlıkla. Şu parapin uzmanlardan oluşan kendi dünyasında son derece yetkin biri olarak kabul görüyordu. İster insanda ister hayvanda olsun tifo türü hastalıklarla ilgili her konuya aşinaydı. Ünü ta 20 yıl öncesine dayanıyordu. O zamanlar kimi Alman kaynakları günün birinde durup dururken 18 aylık bir kız çocuğunun vajina salgısında canlı ebertçi vibronyanlar, ebert bazili, tifo hastalığına neden olan salmonella türü bir bakteridir. Alman hekim Karl Ebert tarafından 1881'de tarif edilmiştir. İzole ettiklerini iddia edivermişlerdi. Gerçekler dünyasında bu epey gürültü koparmıştı. Parapin'de keyiften dört köşe en kısa sürede Ulusal Enstitü adına karşılık verip şu Töton palavracıya haddini bildirivermişti. Çünkü o da yani Parapin'de aynı mikrobu üretmişti ama saf haliyle. Üstelik de 72 yaşında bir kötürümün dölünde. Anında üne kavuşması nedeniyle artık ölünceye dek tek yapması gereken yıldızı sönmesin diye düzenli olarak çeşitli uzman dergilerde birkaç okunamaz sütun karalamaktı. Şansının yaver gittiği o cüretkar günden beri de bu işi iyi kıvırdıydı doğrusu. Artık ciddi bilimsel kamuoyu ona güveniyor ve prim tanıyordu. Böylece de ciddi kamuoyu onu okumaktan muaf olabiliyordu. Zaten eğer bu kamuoyu durup dururken eleştiri yapmaya kalkışsaydı o zaman hiçbir ilerleme sağlamak mümkün olmazdı. Her bir sayfa üzerinde bir yıl takılıp kalınılırdı. Küçücük bölmesinin önüne geldiğimde Serge Parapin nefes dahi almadan laboratuvarın dört bir köşesine ağız dolusu tükürmekteydi ve bunu yaparken de yüzünü öylesine tiksinerek buruşturuyordu ki insanın şöyle bir durup düşünesi geliyordu. Ara sıra tıraş olmuyor değildi Parapin ama her zaman yanaklarının kenarında ona bir hapishane kaçkını görüntüsü verecek kadar kıl barındırıyordu. Tir tir titriyordu, hep ya da en azından öyle bir izlenim doğmasına neden oluyordu. Oysa üstü çeşit çeşit lekelerle ve özellikle de daha sonra birkaç hafif tırnak darbesiyle çevreye saçacağı kepeklerle kaplı pardüsüsünü asla çıkarmazdı. Bir yandan da habire yeşil pembe burnunun üstüne sarkan perçemini düzeltirdi. Fakültenin uygulamalı bölümlerinde staj yaptığım sıralarda Parapin bana mikroskopta birkaç ders vermiş ve çeşitli vesilelerle bana cidden iyi davranmıştı. Artık çok geride kalmış o dönemlerden beri beni tamamen unutmadığını ve Beber'in durumuyla ilgili birinci sınıf bir tıbbi tedavi önerisi getirebileceğini umuyordum. Doğrusu bu bende takıntı halini almıştı. Kuşkusuz Beber'in ölümüne engel olmaya bir yetişkinin ölümüne engel olmaktan çok daha fazla meraklı olduğum ortaya çıkıyordu. Bir yetişkinin çekip gitmesine asla fazla üzülmeyiz. Yeryüzünden bir gıcık yaratık daha eksildi diye düşünürüz. Oysa bir çocuk için asla o kadar emin olamazsınız, bu işin yarını da vardır. Sorunlarım konusunda bilgi aldıktan sonra Parapin bana elinden gelen yardımı esirgememeye ve bu hassas tıbbi tedavide bana yol göstermeye hazır olmasına. Ancak o 20 yılda tifo konusunda o kadar çok şey öğrenmişti ki hem de her çeşit ve çoğu kez de çelişkili şeyler. Bu pek harcalem hastalık ve tedavisiyle ilgili konularda artık çok kesin ya da belirleyici bir fikir üretmek onun için pek can sıkıcı, hatta bir anlamda olanaksız hale gelmişti. Öncelikle sevgili meslektaşım, siz güveniyor musunuz şu serumlara diye bana soru sorarak başladı. Ha, ne dersiniz? Hele o aşılar. Yani sonuç olarak sizin izleniminiz nedir? Bugün artık aşıların adını bile anmak istemeyen gayet parlak beyinler var. Bu aslında sayın meslektaşım epey cüretkar bir tavır. Bence de öyle. Ama yani değil mi yine de? Bu inkarcılıkta sizce de bir doğruluk payı yok mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cümleler ağzından koca koca R heyelanlarının arasından müthiş sıçramalar halinde dökülüyordu. Çeşitli hırçın ve umutsuz varsayımlar arasında aslanlar gibi debelendiği sırada, o sıralar hala sağ olan Jönis'e, ünlü baş yönetici, o keskin ve kurumlu haliyle tam da penceremizin altından geçiverdi. Onu görür görmez Parapin'in beti benzi attı. Tabii eğer olduğundan daha soluk tenli olmak mümkünse, gergin bir şekilde konuyu değiştirdi ve şu Jönise'yi, ki adam dünya çapında göklere çıkartılıyordu, her gün sadece görüyor olmanın bile onda yarattığı derin tiksintiyi bana bir an önce aktarma telaşına düştü. Bir çırpıda bu ünlü Jönise'yi hem sahtekar hem de en tehlikeli cinsinden manyak biri olarak tanımlayıverdi bana ve dahası bir yüzyıl boyunca koca bir hapishaneyi dolduracak kadar korkunç, benzersiz ve gizli cinayetler işlemiş olmakla suçladı onu. Artık Parapin'i karnını doyurmak için mecburen katlanmak zorunda olduğu şu araştırmacılık mesleği şaklabanlığı hakkında yüzlerce ve binlerce kindar ayrıntı vermekten alıkoyamıyordum. Benzer koşullarda bürolara ya da mağazalara yerleştirilmiş insanlardan kaynaklananlardan gerçekten de çok daha bilimsel ve belirgin bir nefret söz konusuydu burada. Bunları neredeyse bağıra çağıra anlatıyordu ve bu açık sözlülüğü beni şaşırtıyordu. Laborantı bizleri dinliyordu. O da yemeğini pişirmeyi bitirmişti ve hala etüvlerle deney tüpleri arasında laf olsun diye oyalanıyordu. Ancak Parapin'in bu şekilde, deyim yerindeyse, günlük bela okumaları oğlanda öylesine büyük bir alışkanlık yaratmıştı ki, ne kadar ölçüsüz de olsalar bu sözleri kesinlikle akademik ve sudan sözler olarak değerlendiriyordu. Oğlanın laboratuvarın etüvlerinden birinde büyük bir ciddiyetle sürdürdüğü kimi kişisel deneyler ona mucizevi ve tadına doyum olmaz derecede eğitici geliyordu besbelli. Parapin'in anlattıklarının tam tersine. Parapin esip gürlemeleri bile ilgisini dağıtmaya yetmiyordu. Gitmeden önce sevecenlikle, özenle, kutsal bir emanetin üzerine kapatır gibi kapattı etüvün kapağını kişisel mikroplarının üzerine. Benim şu oğlanı gördünüz mü sayın meslektaşım? Gördünüz mü şu benim salak kaşarlanmış oğlanı, dedi Parapin onun hakkında o kapıdan çıkar çıkmaz. Bakın şimdi, benim çöplerimi süpüre süpüre neredeyse 30 yıldır çevresinde sadece bilimden söz edildiğini duyuyor, hem de ziyadesiyle ve itiraf etmeliyim ki iştenlikle, ne var ki bunları dinlemekten ona gına gelmek şöyle dursun. Burada bunlara inanmaya başlayan tek ve biricik kişi de o oldu. Benim bakteri kültürlerimi mıncıklaya mıncıklaya onları olağanüstü güzel bulmaya başladı. Ağzının suyu akıyor adeta. En ufak soytarılığım onu mest etmeye yetiyor. Zaten tüm dinlerde de bu böyle değil midir? Yüce Tanrısı artık papazın aklının kıyısından bile geçmeyeli, 60 sene olmuşken kilisenin ayak işlerine bakan görevli hala dini bütün değil midir? hem de imanına kadar. Gel de kusma. Benim şu salak da gülünçlüğün zirvesine çıkarak işi takım elbisesi ve keçi sakalına kadar büyük Bidoro Joseph'i taklit etmeye kadar vardırmıyor mu? Dikkat etmiş miydiniz? Laf aramızda yeri gelmişken büyük Bidoro'nun de şu benim oğlandan o kadar farklı oluşu da dünya çapındaki ününden ve kaprislerinin yoğunluğundan ibarettir. Şişeleri kusursuzca suda çalkalama takıntısı ve güvelerin yumurtadan çıkışlarını akıl almaz derecede yakından izleyişi nedeniyle bu devasa deneysel daha benim gözümde hep korkunç derecede kaba saba herifin biri olarak kalmıştır. Büyük Bidoro'dan o olağan dışı temizlik takıntılarını çekip alın ve söyleyin bakalım bana geride hayran olacak ne kalıyor? Sorarım size. Kötü niyetli ve huysuz, düşmanca bir kapıcı imgesi. O kadar. Kaldı ki akademide geçirdiği o 20 yıl boyunca ne domuz mizaçlı biri olduğunu yeterince kanıtlamıştır da. Neredeyse herkes ondan nefret ederdi ve hemen hemen herkesle kavga etmişti. Hem de öyle böyle değil. Becerikli bir megalomandı o. İşte hepsi bu. Parapin de yavaş yavaş gitmeye hazırlanıyordu. Boynuna atkıyı, benzer bir şeyler dolamasına ve her zamanki kepeklerinin üstüne de bir nevi İspanyol tarzı şal örtmesine yardımcı oldum. Tam o sırada onu çok somut ve acil bir konu için görmeye geldiğimi anımsadı. Doğru ya dedi, benim ufak tefek dertlerimle başınızı ağrıtırken neredeyse hastanızı unutacaktım. Özür dilerim sayın meslektaşım ve hemen konumuza dönelim. Öte yandan size daha önce bilmediğiniz ne söyleyebilirim ki? Onca sallantıda duran kuram, onca tartışmalı deney arasında makul olanı aslına bakarsanız hiçbirini seçmemektir. O halde elinizden ne geliyorsa onu yapın sayın meslektaşım. Madem ki bir şeyler yapmanız gerek, elinizden geleni yapın. Zaten bana sorarsanız aramızda kalması kaydıyla size şunu söyleyebilirim ki, bu tifo hastalığı illallah dedirtti bana. Ne kadar bıkıp usandığımı tahmin bile edemezsiniz. Gençken tifoya el attığımda bu alanda araştırma yapan bir avuç insandık henüz ve dolayısıyla bir anlamda sen ben bizim oğlan sayılırdık. Karşılıklı olarak birbirimizi pohpohlayıp göklere çıkarabiliyorduk. Oysa şimdi ne desem Laponya'dan bile geliyorlar azizim, Peru'dan ve her Allah'ın günü daha niceleri her yerden sökün ediyor uzmanlar. Japonya'da seri üretime bile geçmişler. Birkaç yıl içinde şu koca dünyanın temcit pilavına dönen bu basma kalıp konuyla ilgili evrensel ve ipe sapa gelmez tebliğlerin uçuştuğu bir çingene düğününe döndüğünü gördüm. Yerimi koruyabilmek ve savunabilmek için olabildiğince elbette hep aynı küçük makalemi bir kongreden ötekine o dergi senin bu benim taşıyıp defalarca yayımlamaya razı olmak zorunda kalıyordum. Tabii her mevsim sonunda ustaca ve sudan incir çekirdeğini doldurmayacak değişiklikler yaparak sadece. Ama inanın bana sayın meslektaşım artık tifo günümüzde mandolin ve banço kadar ayağa düştü. Ölür müsün, öldürür müsün? Herkes ayrı telden çalmak istiyor, kendince. Yo, hayır, itiraf etmeliyim ki artık bu iş için daha fazla canımı sıkacak takatim kalmadı. Ömrümün sonunu getirebilmek için özlemini çektiğim şey, kendi halimde sessiz, sedasız araştırma yapabileceğim bir yer, öyle ki artık bana ne düşman kazandırsın ne de öğrenci. Ama şöyle kıskanılmayacak cinsten vasat bir şöhret getirsin. Bununla gayet rahat yetinirim ve üstelik buna çok da ihtiyacım var. Çeşitli zırvalar arasında aklıma gelenlerden biri kuzey ülkeleri ile Akdeniz bölgesi arasında merkezi ısıtmanın basur üzerindeki etkisinin kıyaslanması. Ne dersiniz? Hijyen, rejim, bayağı moda oldu bu konular değil mi? Uygun şekilde sürdürülen ve uzatabildiğince uzatılan bu tarz bir inceleme eminim çoğunluğu bu ısınma ve basur konularına asla kayıtsız kalmayacak ihtiyarlardan oluşan akademinin bana sıcak bakmasını sağlar. Baksanıza onları yakından ilgilendiren kanser için neler yaptılar. Ardından akademi de beni bir şekilde onurlandırıversin. Artık hijyen ödülü mü verir, ne verir orasını bilemem. 10 bin frank desek şuna. Ha, bakın işte bu parayla bana bir Venedik seyahati çıkar. Vakti zamanında gençken Venedik'e gitmiş olduğumu biliyor muydunuz genç dostum? Ya öyle işte. Her yerde olduğu gibi orada da açlıktan nefesi kokanlar var elbette. Ama aynı zamanda bir daha kolay kolay unutamayacağınız kadar görkemli bir ölüm kokusu da teneffüs ediyorsunuz. Sokağa çıkar çıkmaz alelace geri dönüp unuttuğu lastik botlarını aldık. Bu yüzden de geç kaldık. Sonra da neresi olduğuna dair bana bir açıklama yapmadığı bir yere yetişmek için koşturduk. Yer yer sebzelerin ve trafiğin tıkandığı upuzun Vuygar sokağından, Pasteur Enstitüsü eskiden Vuygar sokağındaydı, geçerek kestane ağaçları ve polis memurlarıyla çevrili bir meydanın tam kenarına geldik. Küçük bir kahvehanenin arka salonuna sokulduk, parapin derhal tül perdenin arkasına gizlenerek pencere kenarına çöreklendi. Çok geç diye yerindi, kızlar gitmiş bile. Kimler? Lisenin kız talebeleri. Aralarında öyle şekerleri var ki bir bilseniz bacaklarını ezbere biliyorum. İş çıkışındaki tek avuntum bu. Haydi gidelim artık başka bir sefere. Ve gayet iyi dost olarak ayrıldık. Ransiye bir daha asla dönmek zorunda olmamayı yeğlerdim. Oradan daha bu sabah ayrıldığım halde olağan sıkıntılarımı neredeyse unutmuştum bile. Onlar şimdilik oraya, yani Ransiye öylesine sinmişlerdi ki peşimden gelmiyorlardı. Eğer dönmeseydim belki de kendi haline bırakılınca oracıkta ölmüş olacaktı sıkıntılarım, tıpkı Beber gibi. Bunlar alt tarafı varoş sıkıntılarıydı. Ancak Bonapart sokağına doğru efkar bastı yine. Oysa gelip geçenlere daha çok keyif veren bir sokaktı. Bu kadar iyi niyetlisi ve alımlısı az bulunur. Ne var ki rıhtıma yaklaştıkça yine de ürkmeye başladım. Döneniyordum. Sen nehrini geçmeye bir türlü karar veremiyordum. Herkes Sezar olamaz. Sıkıntılarım öteki tarafta, karşı yakada başlıyordu. Bu durumda kendime akşama kadar nehrin bu sol yakasında bekleme hakkı tanıdım. Kısa günün kârı birkaç saatlik güneş kazanmış oldum diyordum kendime. Balıkçıların bulunduğu tarafta sular çalkalanıyordu. Ben de oturup onların neler yaptıklarını seyretmeye koyuldum. Doğrusu benim de hiç acelem yoktu. Tıpkı onlar gibi. Öyle bir noktaya, belki de yaşa gelmiştim ki insan artık her geçen saatin neler kaybettirdiğinin bilincinde oluyordu. Öte yandan zamanın yolunda zınk diye durabilmek için gerekli bilgelik gücüne henüz erişebilmiş de değildik. Kaldı ki durmasını bilseydik dahi ta gençliğimizden beri bize hep hükmeden ve hayran olduğumuz o ilerleme çılgınlığı olmadan ne yapacağımızı da bilemezdik. Zaten artık onunla, yani gençliğimizle eskisi kadar gurur duyamıyorduk. Gel gelelim, henüz herkesin önünde itiraf edemiyorduk gençliğin belki de sadece bundan bir an önce yaşlanma hevesinden ibaret olduğunu. Tüm gülünç geçmişimizde o kadar gülünç şeyler, aldatmacalar, saflıklar keşfediyorduk ki belki de genç olmayı bir anda durdurabilmeyi isterdik. Gençliğin kopmasını beklemeyi, bizi geçerek çekip gitmesini beklemeyi, uzaklaşmasını izlemeyi, tüm o küstahlığına bakabilmeyi, bıraktığı boşluğa dokunabilmeyi derken yeniden kendi önümüzden son bir kez daha geçerken gözlemeyi ve sonra da kendimiz çekip gitmeyi, onun yani gençliğimizin gerçekten gittiğinden iyice emin olmayı ve o zaman da huzur içinde kendi yolumuzdan tamamen kendimiz olarak usulca zamanın öte tarafına geçip insanların ve nesnelerin neye benzediklerine gerçekten bakabilmeyi. Rıhtımdaki balıkçıların bir şey tuttukları yoktu. Hatta ille de balık tutmaya bile pek hevesli değil gibiydiler. Balıklar onları tanıyor olmalıydı. Hep birlikte orada durup mış gibi yapıyorlardı.